Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Evet, 20. lem'a İhlas hakkında. 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 5 noktadan ibaret olan ikinci meselesinin birinci noktası iken ehemmiyetine binaen 20. lem'a oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Fa'budillaha muhlisen lehuddin. Ela lillahi dinul halis. Ayetiyle ve helekel nas illel alimun ve helekel alimune illel amilun ve helekel amilune illel muhlisun vel muhlisune ala hatarin azim. Evkemagal. Hadis-i şerifi ikisi de ihlas ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlas meselesinin hadsiz nüktelerinden yalnız 5 noktayı muhtasaran beyan ederiz. Birinci nokta, mühim ve müthiş bir sual. Evet, inşallah bu suali okuyacağız. Önce suali anlamaya çalışacağız. Daha sonra da suale Bediüzzaman Hazretleri 7 farklı cevap veriyor. 7 farklı cevaptan bir tanesini inşallah okumuş olacağız. Mühim ve müthiş bir sual. Neden ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli dalalet ve ehli nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde ehli hak ve ehli vifak olan eshab-ı diyanet ve ehli ilim ve ehli tarikat neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? İttifak ehli vifakın hakkı iken ve hilaf ehli nifakın lazımı iken neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? Hemen devamında da yine sualle alakalı bir kısım. Bu elim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin, müthiş bir hadise. Elim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak bir mesele. Üstad Hazretleri Sünahat'ta yalan bir lafzı kafirdir diyor mesela. Şimdi kafirin vasfını sayıyor. İşte onlardan bir tanesi yalan. Hatta küfrün esası kizb. Doğru mu? Yani Allah yoktur diyor adam. Bütün inkarı yalanın üzerine bina etmiş yani. Müminin vasfı değil. Müminin vasfı da eminlik. Doğru mu? Elinden, dilinden emin olunan zat demek yani. Dolayısıyla müminin vasfında da sıdk geçiyor yani. Şimdi burada da baktığınız zaman tam ters. Şimdi ittifak etmesi gerekenle ihtilaf etmesi gerekenin vasıflarını sayıyor. Diyor ki ihtilaf nifak ehlinin lazımı iken. Yani nifak ehli nedir? En az iki kişinin arasını açar. En az iki şeyin arasını açar. Kendisiyle Allah'ın arasını açar. Öyle mi? Yeryüzünde insanların arasını açar. Normalde vazifesi ihtilaf vermektir. İhtilaf, münafıkane bir fiilin lazımıdır. O zaten bunu yapıyor. Fakat o böyleyken ittifak ediyor, tam tersi. Vifak da, ittifak da neyin lazımı dedi? Bakın tekrar okuyalım. İttifak ehli vifakın hakkı iken. Zaten vifak ehli demek birlik ve beraberlik üzere olanlar demek. Birlik ve beraberlik üzere olanlar ittifak etmesi gerekirken, çünkü onların da vazifeleri bu. Mümin birliği esas almış. Müslim birliği esas almış. Bakın kelimenin manasından da bu çıkıyor. İslamiyet diyor. Silm ve selamettir. Bakın hep aynı şeyler. İslam, Müslim, silm, selam, selamet. Hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi barış, hepsi birlik, Hepsi kardeşlik. Hepsi beraberlik. Onun için dahilden niza ve husumet istemez diyor yani. İçeride asla ve asla sözle dayalı dahi olsa bir kavga istemez. Çünkü niye? Vasfı böyle. Yani Üstad Hazretleri hep kelimelerin aslından çıkarak bir meseleyi tahlil ediyor. İnsan diyor nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Bakın aynı şey yani. İnsan kelimesi nisyandan alınmıştır. Nisyan kelimesi unutmak demek. İnsan da unutmaya müptela olur. Çünkü aynı kökten geliyor. Yapısal olarak meseleyi değerlendiriyor, nazarımıza veriyor. Tekrar soruyu okumaya, anlamaya çalışalım. Neden ehli dünya? Ehli dünya derken sadece dünyayla münasebeti olan, tek dünyalı, ahiretle veya ahirete dair hiçbir şeyle irtibatı, münasebeti olmayanlar. Ehli dünya bir, ehli gaflet iki, hatta ehli dalalet, tamamen bozulmuş, sapıtmış, yanlış yollarda, sapık yollarda gidenler. Ve ehli nifak, münafıklık ehli olanlar, rekabetsiz, birbirlerine rakip olmadan, ittifak ettikleri halde, bir araya geldikleri, birleştikleri halde, ehli hak ve ehli vifak olan, aslında bunlar hak ehli, doğru yolda gidiyorlar. Hakkı, doğruluğu esas almışlar. Birliği esas almışlar. Mesleklerinin mahiyeti bu. Bu şekilde olan eshab-ı diyanet, dinin sahipleri, din ehli olanlar ve ehli ilim, ilim ehli olanlar ve ehli tarikat. Artık bunları çoğaltabiliriz. Yani dinin, hakkın içerisinde ne kadar farklı gruplar varsa bütün bunların hepsini burada tek tek aşağıya kadar ne yapabiliriz? Yazıp çıkarabiliriz. Bunlar neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? Ayrılıklarının altında yatan sebep nedir? İhtilaf etmelerine özellikle rekabet kârına olan ihtilafı nedir? İhtiyar etmelerinin sebebi nedir? İttifak, ehli vifakın hakkı iken, biraz önce bunu anlatmaya çalıştık. İttifak, ehli vifakın hakkı iken ve hilaf, ehli nifakın lazımı iken neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? El cevap, bu elim ve feci ve ehlamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin pek çok esbabından 7 sebebini beyan ederiz. İkinci sebepten inşallah okuyacağız. İkinci sebep, ehli dalaletin, önce onları bize anlatacak. Neden ehli dalalet ittifak ediyorlar, sebepleri nelerdir? Ehli dalaletin zilletindendir ittifakları. Onlar zayıftırlar, onlar zelildirler. Zayıflıklarını ve zelilliklerini izale etmek noktasında ittifak ederler. Ehli hidayetin izzetindendir ihtilafları. Yani ilk cümle bunlar. Bunları konuşacağız. Ehli hidayetin izzetindendir ihtilafları. Hidayet ehli ise büyüklükleri vardır, güçleri vardır, kuvvetleri vardır, kudretleri vardır, azamet ve ihtişamları vardır. Dolayısıyla ihtilaf ederler. Soru işareti. Buraya bir soru işareti koyalım. Yani tekrar bir açılım yapıyor. Ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalalet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için zayıf ve zelidirler. Dinleri bozuk din. Hak yoldan tamamen ayrılmışlar. İki dünya değil, tek dünyaya esas almışlar. Bir olan Allah'a inançları yok, itikatları yok. Sonsuz güç ve kuvveti, kudreti yanlarında görmüyorlar. Dolayısıyla kendilerini nasıl hissediyorlar? Zayıf ve zelil. Zayıflıklarını izale etmeleri gerekiyor. Kendilerinin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Güçlü ve kuvvetli olabilmek için de ne yapıyorlar? İttifak edip bir araya geliyorlar. Karşısındaki ehli diyanete karşı nedir? Güçlü bir tavır sergilesinler diye. Bakın, hak olan bir şeye sarılıyorlar. İttifak haktır. Hak. Hak olan bir şeye kim sarılırsa sarılsın, Allah ne yapıyor? Neticesini halk ediyor. Tezellül için kuvvet almaya muhtaçtırlar. O yani alçaklıklarını, zayıflıklarını izale etmek için, ortadan kaldırmak için kuvvet almaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçtan başkasının muavenet ve ittifakına samimi yapışırlar. Öyle rastgele de değil. Nasıl samimi? Sınırlarını kaldırıyorlar. Bayraklarını tek bayrak haline getiriyorlar. Öyle mi? Kullanmış oldukları emtia paralarını onları da tek para haline getiriyorlar. Bakın, birçok şeyden fedakarlık edip ta ki ittifakta samimi olmak için, o güçlü ve kuvvetli hali elde edebilmek için samimane bir araya geliyorlar. Çok farklı bir şey yani. Hatta meslekleri dalalet ise de, aslında meslekleri bozgunluk çıkarmak. Bunu yapmak ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Birlik ve beraberliği korurlar. Kim arasında? Kendileri arasında birlik beraberliği en nihayete kadar muhafaza ederler. Adeta işte izahı bu, o haksızlıkta bir hakperestlik. O dalalette bir ihlas. İhlas zaten samimane hareketti, doğru mu? Karşılığı olmayan fiiller. Nedir? Karşılıksız fiil icra etmek. Saf ve temiz. Su katılmamış süt gibi olmak. İhlas bu. Bakın. O dalalette bir ihlas. O dinsizlikte dinsiz darane bir taassup. O dinsizliklerine nedir? Adeta bütün her şeylerini feda edercesine yapışmak ve o nifakta bir vifak yaparlar, ittifak, birleşme yaparlar, muvaffak olurlar. Ve bugün de bunun adlarından bir tanesi Avrupa Birliği, doğru mu? Bakın, Avrupa'da bunu hep ifade ediyoruz. Bizim mi bir araya gelmemiz gerekiyor, onların mı bir araya gelmesi gerekiyor? Bizim mi bir araya gelmemiz için sebepler daha çok, onların mı bir araya gelmesi için sebepler daha çok? Üstad Hazretleri onların bütün yollarının mahiyetini burada izah ve ifade etti. Onları bir araya getiren din bozuk. Oysa bir araya getiren dinin her şeyinin sağlam olması gerekiyor. Üstad Hazretleri bunu Uhuvvet Risalesi'nde ifade ediyor. Rabbimiz bir diyor, Malikimiz bir diyor, Razıkımız bir diyor. Bir ta bine kadar birdir. Sonra Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, bir, yüze kadar birdir. Sonra memleketimiz bir, köyümüz bir, hanemiz bir, bir, ona kadar bir. Bütün bu birbirler, bir ittifakı, bir muhabbeti, bir samimiyeti, bir birlik ve bakın sebepler o kadar çok ki, sayılmayacak kadar çok sebep var. Hatta o birliği, o kardeşliği, o beraberliği bir araya getirmek noktasında Üstad Hazretleri çıtayı o kadar yüksek tutuyor ki. Mesela Halikimiz bir diyor. Şimdi Halikimiz bir derken sadece inananların mı Halik'i bir? Yoksa bütün insanların mı? Bütün insanların Halik'i bir. Biraz daha büyütün. İnsanlarla beraber bütün hayvanların Halik'i bir. Daha büyütün. Bütün mevcudatın, canlının, cansızın hepsinin Allah'tan gayrı her şeyin Halik'i bir. Şimdi her şeyin Halik'i bir olması hasebiyle, her şeyde Allah'ın mahluku olması hasebiyle, mahlukiyet itibariyle birbirimizde bir ittifakımızın, bir birliğimizin, bir beraberliğimiz olması gerekmez mi? Ne kadar çıtayı yüksek tutuyor, görüyor musunuz? Ya buradan baktın mıydı? Bütün kainat aslında nedir? Kainat kardeşlerdir. O kardeşlikte bir samimiyet olması icap eder. Dolayısıyla müminin kalbinde ne vardır? Muhabbet vardır. Muhabbetin esbabının rüçhaniyetine göre ne olur? Hakikileşir. O hakiki muhabbetin sebeplerini bakın biraz önce saydık yani. Dinsiz olan bir adama muhabbet edilir mi? Edilir. Hangi noktadan? İşte mahlukiyet itibariyle. Yoksa dinsizliğini alkışlamak manası değil yani. Şeytana muhabbet edilir mi? Edilir. Şeytan sevilir mi? Sevilir. Niye? Mahlukiyet noktasında. Şeytanın varlığı iyidir yani. Haşa, Allah halk ederken ne yapmaz? Şer olarak bir şeyi halk etmez. Yaratmasında şer yoktur. İyidir. Yaratılmasında nedir? Muhabbete namzettir. Fakat yanımıza kadar gelmemek kaydıyla veya biz onun yanına kadar gitmemek kaydıyla. Kayıtları koyabiliriz yani. Dinsize muhabbet edilir ama dinsizlik tohumlarını almamak kaydıyla. Vesaire vesaire. Üstad Hazretleri bunları ifade ediyor. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsiz darana bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olur, galip gelirler. Bu dünyada Allah onları galip eder. Bu dünyada galip. O ittifakın neticesi itibariyle bir galibiyet. Fakat şerde galibiyet demek ahirette de galibiyet manasına gelmiyor. Orada cezalarını çekerler. O işin ayrı bir boyutu. Şerrin cezası verilir. Çünkü samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Üstad Hazretleri Mesnevi'de onu ifade ediyor. Diyor ki insanda öyle bir duygu vardır ki diyor. Keşfettim fakat ismini bulamadım diyor bakın. Öyle bir duygu vardır ki bir insan fasık dahi olsa o duygunun diliyle Allah'a iltice edip yalvarsa, dua etse Allah onun duasını kabul ediyor. Bakın burada müminlik vasfı değil. O duygunun dili buradaki ifadeyle ihlas ile, samimiyet ile şerde dahi olsa bir neticesi var. İnnel insane illa masa. Kişi için ney vardır? Sadece ve sadece çalışması vardır. Kim ne çalışır? Allah ona onu verir. Amma ehli hidayet ve diyanet ve ehli ilim ve tarikat hak ve hakikate istinad ettikleri için ve her biri bizzat tariki hakta yalnız Rabbisini düşünüp tevfikine itimat ederek gittiklerinden manen o meslekten gelen izzetleri var. Ne demek yani? Ben bir olan Allah'a inanıyorum. Dolayısıyla Allah'ımın, inandığım Allah'ın kudreti, kuvveti sonsuzdur. Sonsuz kudret benim yanımda olduğuna göre o zaman ben hiç kimseye nedir? Yardıma ihtiyaç duymam. Tek başıma meydana çıkarım. Böyle mi acaba? Üstad Hazretleri İşaratul İcaz'da iki tane dairenin hükümlerinden bahsediyor. Birisi itikat dairesi, birisi de esbab dairesi. Şu anda biz şu dünyada yaşarken nedir? Hakim isminin iktizasınca sebeplere müraat ederek hayatımızı tanzim ediyoruz. Bugün şuraya toplanmışız ve şurada bir ders dinliyoruz. Bakın mesafeleri aşıyoruz, evlerimizden çıkıyoruz, geliyoruz buraya, burada da dikkat kesiliyoruz. Ya ben şu köşede de otursam, böyle bir şeye benim ihtiyacım varsa Allah'ın kuvveti, kudreti sonsuzdur, o ihtiyacımı benim gideriz. Oturmuyoruz yani. Veya evimizde kalıp da işlerimize gitmemezlik etmiyoruz. Her birimiz sabah erken vakitte gidiyoruz, mesai yapıyoruz, doğru mu? Çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler kazanıyoruz. Allah'ın kudreti sonsuz, oturalım evde. Allah kadirdir diyelim, elimize tesbih alalım, hatta uzun uzun çekelim. Yapmıyoruz bunları. Bu noktada ittifaka medar ne kadar şey varsa hepsini yerine getiriyoruz. Sebeplere müraat etmenin dilini çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Madem dünyaya ait olan bütün işleri bu şekilde yapıyoruz, ukbaya ait olan işler de böyle. Ahirete ait olan işler bunu daha çok gerektiriyor. Nedir? İkisini tevhid etmek lazım. Sebeplere müraat etmekle beraber sebeplerin müessiri hakiki olarak bilmeyeceğiz. Sebeplere takılmadığımız gibi sebepleri takmayacağız. Bakın, yani her şeyi sebepten bilmek, o da doğru değil. Her şeyi Allah'tan bilmek sebepsiz olarak vücuda getirir. Evet, itikat dairesinde bu. Fakat sebepler dairesinde sen müraat edeceksin. Tohumu ekeceksin, mahsulatın hizmetini yapacaksın. En nihayette ürünü Allah'tan bekleyeceksin, topraktan değil veya ağaçtan değil. Toprağı Allah'ın rahmet hazinesinin kapısı olarak göreceğiz. Ya Rabbi ben senin bana verdiğin vazifeyi tevdi ettim. Nedir? Toprağı, tohumu toprağa gömdüm. Sonra hizmetinde bulundum, suyunu suladım. Nedir? Hasatını yaptım. En nihayette artık bunu neticesinde meyveyi vereceksen o senin işin ya Rabbi. Bunun öncesinde toprağı terbiye etmek senin işin, o çekirdeği açıp neşvi nemalandırmak senin işin. Her şey senin kudretinle oluyor. Bana düşen vazife sadece o sebepleri bir araya getirmek. Bakın burada geri durmuyoruz. Dolayısıyla galibiyetin de bir sebebi ittifak ise ki burada ehli dalalet bunu yaptı. Öyleyse o ittifaka müraat etmek gerekiyor. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu ittifakların hepsini dünyasında esas olarak alıyor. Normalde Allah'a olan imanda zirve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Duada zirve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hatta öyle zaman oluyor ki dua için ellerini kaldırdığı anda Allah duayı kabul ediyor. Daha duaya başlamadan. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yanında da bir gün huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah diyor, benim bir annem var, çok yaşlı diyor. Yaşlı diyor. Henüz daha iman etmiş değil diyor. Ona diyor bir dua etsen de diyor, o da hidayete gelse diyor. Yani iman etmeden gitmesine gönlüm razı değil. Kimsenin gönlü razı olmaz. Doğru mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın o kendisine olan müracaatından dolayı ellerini kaldırıyor da henüz duasına başlamadan Ebu Hureyre yerinden fırlıyor ve eve koşuyor. Niye bunu yapıyor? Peygamber Efendimizin yaptığı dualara o kadar müşahit olmuş ki, kalbinde öyle bir itminan meydana gelmiş ki, daha o duaya niyet etti ya, daha dua yapmadan dua kabul olur diye. Ve geliyor evine bakıyor ki annesi iman etmiş. Düşünebiliyor musun? Şimdi Cenab-ı Hak'la münasebeti en zirve noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bütün vasıfları tek tek sayabiliriz. Bununla beraber Hazreti Peygamber daha İslamiyet gelmezden evvel hılful fudul diye bir birliğin içerisinde bulunuyor. O birlik mazlumların hakkını, hukukunu nedir? Diğerlerinden almak için kurulmuş bir birlik. İnsaniyet namına kurulmuş olan bir birlik. Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra diyebilirdi ki artık ben peygamberken bütün herkesin hakkını çok rahat bir şekilde alabilirim. Çünkü Allah'la olan münasebetim çok şiddetli. Vazgeçebilirdi. Hayır, o birlikte devam ediyor. Gel Uhud Savaşı'na. Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çift zırh giyiyor. Peygamber göğsünü gere gere gitsin. Hayır, olmaz. Sebeplere müraat. Gel Tebük seferine. Bizansların Hristiyan Araplardan derlemiş ve toparlamış oldukları 200 bin civarındaki askeri olan bir orduya Peygamber Efendimiz mukabele etmek noktasında kimin eli silah tutuyorsa herkes sefere katılacak mazeretsiz. Niye oluşturuyor bunları? Bütün bunların hepsinde dünyada o sebeplere müraat etmek var. Müraat etmek var. Neticeyi halk eden Allah. Ayrı. Ama sana düşen vazife nedir? O sebeplere müraat. O birlikleri oluşturmak. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu birlik elinden alınmamışsa, oluştur denmişse, kapı kapı dolaş denmişse bize ne oluyor? Bizim imanımız, bizim Allah'la olan münasebetimiz, bizim Allah'a yakınlığımız, bizim takvamız, bizim duamız, bizim ibadetimiz haşa Hazreti Peygamber'inkinden daha mı çok? Değil. Çok eksiğiz, çok noksanız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o dönemde ittifaka bir muhtaç idiyse biz bugün binlerce derece nedir? İttifaka muhtaçız. Ama ehli hidayet ve diyanet ve ehli ilim ve tarikat hak ve hakikate istinad ettikleri için ve her biri bizzat tarik-i hakta yalnız Rabbisini düşünüp tevfikine itimat ederek gittiklerinden manen o meslekten gelen izzetleri var. Zaaf hissettikleri vakit insanların yerine Rabbisine müracaat eder, medet ondan ister. Tamam, insanların yerine Allah'a zaten müracaat edeceğiz, ondan isteyeceğiz ama insanları sebep olarak ortaya koyabiliriz. Ben Üstad Hazretleri, Abdülkadir Geylan Hazretleri'ni sebep olarak ortaya koyuyor. İlahi ezzünübü ahresetni ve kestetül maasi ahşeletni. Açın Cevşen'in sonunda okuyun. Senin diyor rahmet kapını diyor Abdülkadir Geylani'ye, Şeyh Abdülkadir Geylani'ye açtığın gibi ya Rabbi diyor bana da aç. Onun yapmış olduğu duayla, onun ağzıyla sana yalvarıyorum. Böyle değil de tek başına niye ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin diliyle Allah'a iltica ediyorum ki? Kendi dilim var. Yapmıyor bunu. Orada dahi ne yapıyor? Araya bir sebep koyuyor yani. Biz muhtacız. Biz hep araya sebep koyarız yani. Bakın. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. Doğru bir davranış değil yani. Üstad Hazretleri bakın. Saf-ı evvel olan abilere ne diyor? Bana biriniz değil, hepiniz lazımsınız. Birinizle iktifa edemiyorum. Bana hepiniz lazımsınız. Bu ne demek? Tek başınıza siz Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini temsil edemezsiniz. Bu zamanda özellikle dinsizlik cereyanı şahs-ı manevi olarak geldiğine göre Müslümanlar da şahs-ı manevi olarak o cereyanın karşısına ne yapmaları lazım? Çıkmaları lazım. Bu şahs-ı manevinin diğer adı birlik ve beraberliktir. Şahs-ı manevi birlik ve beraberlikten doğuyor. Ve bunu Üstad Hazretleri net ifade ediyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. Devam ediyor. Ve o şahs-ı maneviyi oluşturan has şakirtlerin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhardır. Demiyor ki içinizden herhangi birisi ferit makamına mazhardır. Ferdiyet makamına mazhar olmak aslında hiçbir şeye ihtiyacı olmaması demek. Demiyor ki içinizden birisi böyledir. Öyle değil. Siz hepiniz bir araya gelirseniz o şahs-ı maneviyi temsil edersiniz. O şahs-ı maneviyi temsil ettiğiniz zaman ferit makamına mazhar olursunuz. O zaman herhangi bir şeye ihtiyaç hissetmezsiniz. Evet, o birlikten müthiş bir ne doğuyor? Güç doğuyor. Güç doğuyor. Bunları hep ne yapmış? Risalelerde usul ve esas olarak ifade etmiş. Ben merkezli hizmeti asla ve asla esas almamış. Problem ben merkezli düşünmektir. Lemaat'ta onu ifade ediyor. Zihniyeti inhisar hubbu nefisten geliyor. Zihniyeti inhisar. Düşünceleri sınır altına almak. İnsanın nefsini kendisini sevmesinden dolayı meydana geliyor. Sonra maraz oluyor. Hastalık. Aslında bu ben merkezli olmak, bencil olmak, sadece kendisini düşünmek, biz diyememek psikolojik bir hastalıktır. Bu bir hastalık. Hastalık. O hastalıktan ne çıkıyor? Sadece kendisine zarar verse iyi. Öyle değil yani. Sonra niza çıkıyor. Dövüş ve kavga ondan çıkıyor yani. Ben deyince kavga çıkıyor. Biz deyince kavga yok. Çünkü biz dedik miydi? Herkesi kucaklayan bir mana var. Ene değil, nahnü deyin diyor. Yani. Bizim hizmetimiz nahnüyü istiyor. Sadece hizmet değil, yani geniş düşünelim, İslamiyet biz demeyi gerektiriyor. Bütün gruplar ne kadar olursa olsun, ne kadar fraksiyon olursa olsun, ne kadar meslek, meşrep, tarikat ehli olursa olsun, cemaat ehli olursa olsun, İslamiyet çatısı tek mi? O çatının altında nedir? Birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Ta ki birlik ve beraberlik içerisinde olan dinsiz, ehli dalalete karşı mukavemet etsin, karşı gelsin. Yoksa zihni zebel ediyor. Zaaf hissettikleri vakit insanların yerine Rabbisine müracaat eder, medet ondan ister. Meşreplerin ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. Benim adım Ahmet, diğerininki Mehmet. Mehmet'in sıkıntısı var. Ben Mehmet'e yardım etmiyorum. Niye? Onun adı Mehmet de ondan. Ya böyle bir mantık olabilir mi yani? Farklı iki tarikat, farklı iki cemiyet, farklı iki cemaat, farklı iki meşrep. Fark etmez yani. Birinin bir sıkıntısı var. Bırakın birinin bir sıkıntısı olması. Bugün dünyada bakın insanların sıkıntılarına koşuluyor yani. Din dairesi içerisinde değil. Din dairesinin dışında da olsa insanların sıkıntılarına koşuluyor. Onların ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Niye onun yardımına koşmuyorsun? İsmi farklı. Falan tarikat, falan cemaat, falan cemiyet. Ama hepimiz Müslümanız. Dışarıdan bakan bizi falan tarikat, falan cemaat olarak görmüyor. Dışarıdan bakan bizi Müslim olarak görüyor. Ve o vasfımıza hücum ediyor. O vasfı ortadan kaldırmak istiyor yani. Payda, ortak payda Müslüman olmak. İttifaka ihtiyacını göremiyor. Belki bir de üstüne daha başka şeyler etkilenirse. Hodgamlık ve enaniyet varsa kendini haklı ve muhalifini haksız tevehüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. O zaman da zayıf düşersin. Bir araya gelmeden dolayı hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle isterseniz orayı da beraberinde okuyalım. Cenab-ı Hak dahi müennes terkibiyle, müennes fiiliyle sana muhatap olur. Müzekker fiiliyle muhatap olmaz. Bu sırra bir işareti latife ve zarif bir nükteyi Kur'aniyedir ki ferman etmiş. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Ne diyor? Ve gâle nisfetün fil medine. müenneslerin cemaatine iki katlı müennes olduğu halde müzekker fiili olan gale buyurmaz. Hocam burada Arapçada kelimeler müennes ve müzekker diye ikiye ayrılıyor. Yani erillik veya dişillik, müennes ve müzekker. Eğer müennes bir kelime ise fiil de müennes olur. Müzekker bir kelime ise fiil de müzekker olur yani. Gale dedi. Ve gale nisvetün fil medine. Şehirli kadınlar dedi ki. Ayet bu. Bakın. Dil bilgisi, Arapça dil bilgisi gramer kaidesine ters. Ters. Şehirli kadınlar. Başındaki gale ifadesi erkekler için kullanılan bir ifade. Yani müennes, müzekker. Müzekker ama kelimeler müennes. Normalde uyumluluk olması için müennes olması gerekiyor. Ama Cenab-ı Hak müzekker ifadesini kullanıyor. Haşa Cenab-ı Hak Arapların kullanmış olduğu Arapçanın gramer yapısını bilmiyor mu? İlmi ezeli. Bunda şüphe ve tereddüt yok. Kaidenin bir istisnasını, bu bir kaide. Müennese müennes, müzekkere müzekker. Bu bir dil bilgisi kaidesi. Fakat Cenab-ı Hak kaidenin istisnasını yapıyor. O istisnadan da Üstad Hazretleri bir mana çıkarıyor. Ne diyor o mana? Okuyayım isterseniz. Zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir. Zayıf olan, halim olan zaten Medine dedi, şehirli kadınlar. Şehirli kadınlar köylü kadınlara göre daha zayıftır, daha halimdir, daha yumuşaktır. Onların bir araya getirmiş oldukları cemiyetler daha kuvvetli, daha sağlam, daha rasihtir. İşte o kuvvetliliği adeta erkek gibi bir reculiyet ortaya çıktığından dolayı Cenab-ı Hak müzekker fiilini kullanıyor. Hatta ayet-i kerimede iki katlı müennes var. Hem kadın ifadesini kullanıyor, hem şehir ifadesini kullanıyor. Medine ikisi de müennes bakın. Sonra diğer ayet-i kerimede galetil Arap ifadesi kullanıyor. Galetil Arap buyurmakla bedeviler dedi ki, bedeviler dedi ki buyurmakla müzekkerlerin cemaatine müennes fiili olan galet tabiriyle. Şimdi burada da galenin yanına T takısı gelmiş. T takısı gelince müennes oluyor. Normalde bedevi adamlar, bedevi Araplar, onlar dedi ki, şimdi tek değil, çoğul aslında. Adamlar bir araya gelmiş konuşuyorlar. Normalde burada da bir birlik gözüküyor. Fakat o birliğin hakiki birlik olmadığını Üstad Hazretleri ifade ediyor. Adamdır, adamın kendine ait olan bir özelliği vardır, müenneslik özelliği, ondan dolayı müennes. Adam değil, adamlar, adamlar olduğu halde Cenab-ı Hak yine hangi fiili kullanıyor? Müennes fiilini kullanıyor, kadınlar için kullanılan. Yani o kalabalık sanki kadınlık özelliği gösteriyor. Nedir? Şunu ifade ediyor, kavi erkekler ise, kavi, kuvvetli erkekler ise, hususan bedevi Arap olsa, zaten ayet-i kerimede ifade edilen de bu. Ayet-i kerimenin devamında onlar iman ettiklerini ifade ederler diyor. Hayır, onlar iman etmemişler, Müslim olmuşlardır. Her şeye hani imanla İslam'ın Üstad Hazretleri farkını anlatıyor. Farkını anlatıyor yani. İslam diyor hakka tarafkirlik, iman ise hakkı teslim ve kabuldür. Bakın, evet bir taraftarlıkları var ama fakat zihinlerinde, fikirlerinde daha henüz net oturmamış. Daha yerleşmemiş tam. Dolayısıyla ayet-i kerime bu farkı ifade ediyor. Başka ayet-i kerimelerde yine bedevi Araplarla ilgili ki Üstad Hazretleri burada da onu ifade ediyor. Diyor ki bedevi Arap olsa kuvvetlerine güvendikleri için köylü nedir çölde yaşayan bedevi olan bu insanlar kuvvetlerine güveniyorlar. Kendi güçleriyle ve kuvvetleriyle her şeyleri halledebileceklerini zan ediyorlar. Oysa öyle değil. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duymuyorlar. Kabile kabile yaşıyorlar. O kabile kabile yaşayıp aralarında hatta durmadan ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar. İki adam, ikisi de pehlivan, Karşı karşıya gelmişler, güreş tutuyorlar. Birisi güreşin tekniğine göre güreş tutuyor, birisi de gücüne güvenerek güreş tutuyor. Mantıken hangisi yıkılır? Hangisi güreşte elenir? Herhalde sadece kendi gücüne güvenen, doğru mu? Diğeri ne yapacaktır? Teknikle onu bitirecektir. Hatta diğerinin gücü zayıf dahi olsa yine teknikle bitirecektir yani. Ne oluyor? Teknikten gelen bir kuvvet var yani. Teknikten gelen bir kuvvet var. Bedevi Arapların bu sıkıntısı var. Hatta bu sıkıntı koskoca 800 senelik, 8 asırlık bir devletin de çöküşüne sebeptir. Sebeptir. O devlet Endülüs Emevi devletidir. Endülüs Emevi devletinin tarihini tarihçiler yazarken şöyle bir cümle kullanırlar. Fetih ne kadar hızlı gerçekleşmiş ise çöküş de, dağılma ve bozulma da o kadar hızlı olmuştur yani. O kadar hızlı olmuştur. Bakın. Kuzey Afrika'nın fatihi Ukbe bin Nafi. Ukbe bin Nafi radıyallahu anh aynı zamanda Amr İbni As'ın kardeşinin oğludur yani. Yeğeni. Amr İbni As Mısır'ın fatihidir. Ukbe bin Nafi de İfrikiye'nin, Kuzey Afrika'nın fatihidir. Kuzey Afrika'nın bir tarafında Akdeniz, diğer tarafında Büyük Atlas Okyanusu vardır. İkisinin arasında da küçücük, daracık bir bölge vardır ki daha sonra oranın adı Cebeli Tarık Boğazı olur. Bir boğaz vardır, adı böyle değiştirilir. Ukbe bin Nafi Kuzey Afrika'yı fethettiği zaman fethin en nihayetinde büyük bir suyla işte Büyük Atlas Okyanusu'yla karşı karşıya gelir. Himmet ve hamiyeti onu öyle galeyana getirmiştir ki atını denize sürer ve aynen şunu ifade eder. Ya Rabbi der, şu deniz karşıma çıkmasaydı senin ismini götürebildiğim yere kadar götürecektim. Böyle bir niyeti daha sonra kendisi vefat eder. Sonra Musa bin Nusayr oradaki vazifeyi devralır ve Musa bin Nusayr'ın azatlı kölesi olan Tarık bin Ziyad 7000 kişilik, daha sonra 12000 kişi olur. Askerle nedir? Vizigotlara karşı savaşır, İspanya'yı fetheder. En nihayette İspanya komplesi ta Fransa'ya varıncaya kadar, Fransa'nın Paris şehrine varıncaya kadar fetih gerçekleşir. Çok hızlıdır. İlk 50 yılda nedir? Fethetmedik yer kalmaz. Ondan sonraki 250 senelik zaman dilimi içerisinde Emevi Devleti diye bir devlet orada. Normalde şey, Endülüs Emevi Devleti, normal Emevi Devleti yıkılmıştır. Endülüs Emevi Devleti orada devam eder hayatına. Müthiş bir medeniyet kurarlar. Fakat ondan sonraki 250 senelik zaman dilimi içerisinde tamamen beyliklere ayrılırlar. Aralarında ciddi bir kavga çıkar. Her bir şehir bir emirlik haline gelir. O emirlikler arasında kavgalar çıkar. Bunun bu şekilde olmasına iki sebep vardır. Birisi Arap ırkçılığını esas almışlardır. İkincisi kabileler istiklaliyetini ilan etmiştir. Tamamen birlik dağılmıştır. Avrupa etrafında ne var? Hristiyan, Katolik kilisesi var. Diğer devletler var. Diğer devletler ne zaman bunlar birbirlerine girecek diye planlarlar. Beklerler. Hep beklemededirler yani. Ve beylikler arasında kavgalar başlayınca yer yer nedir? İspanya'ya doğru girmeye başlarlar. İspanya o kadar hızlı bitirilir ki en nihayette sadece Gırnata kalır. Başka bir yer kalmaz yani. Kurtuba gider. Tuleytula veya şimdiki adı Toledo gider. Nice şehirler var, hepsi gider. Hepsi gider. En nihayette Gırnata kalır. O da Arap Hristiyan alemiyle bir siyasi birliktelik oluşturur. 250 sene de o devam eder. 250 senenin sonunda artık Müslümanların bittiği noktadır. Bütün etraf düşmanın çevrelediği bir çerçevedir. Diğer tarafta da Akdeniz var. Başka bir yeri yok yani. Son emir Ebu Abdullah. Ferdinand ile bir anlaşma yapar. Öyle bir anlaşma ki
anlaşmada Müslümanların hiçbir şeyine dokunulmayacak. Gırnata'ya hiçbir şey yapılmayacak. Sadece teslim edin. Sadece teslim edin.
Buna inanır, imza atarlar ve Ebu Abdullah ailesiyle beraber Gırnata'dan çıkar.
Yüksek bir tepeden Gırnata'ya bakar ve iç geçirir. 8 asır geçmiştir aradan yani. İç geçirir. Ağlamaya başlar. Annesi yanı başında büyük bir söz eder. Döner oğluna, der ki oğlum der. Erkek gibi savaşmadın, şimdi affedersiniz karılar gibi burada ağlıyorsun. Anne senin böyle diyeceğini bilseydim kendimi Gırnata'nın topraklarına gömerdim diyor. Yani orada savaşırdım. Emirsin, savaşacaksın yani. Ve tamamen teslim eder. Sonuç? İspanya'daki Müslümanlar için, Gırnada'daki Müslümanlar için bir kıyım başlar. Bütün kültürel eserler, kitaplar ne varsa, 2 milyon civarında el yazması vardır. Hepsi yakılır Gırnata'nın meydanında. Müslümanlar ya tehcire zorlanır veya katliamdan geçirilir. Fakat yıl 1400'lü yıllardır, 1480 zannediyorum. O yıllarda bir devlet daha var. Osmanlı, doğru mu? O yıllarda Osmanlı var. Osmanlı'nın belki 250. yılı. Osmanlı kurulmuş, devam ediyor. Büyük bir imparatorluk. Niçin Avrupa'nın göbeğinde olan Endülüs o son halkaya, o Gırnata'ya sahip çıkamıyor? Neden biliyor musunuz? Osmanlı'nın içinde de kavga var. Ne kavgası? Şehzade kavgalar. Cem Sultan kavgalar. Başka yine bir İslam devleti olan Memlüklerle arasında problem var yani. Akdeniz Savaşı veriyorlar yani. İki devlet, İslami devlet kavga ediyor. Şehzadeler ayaklanmışlar. Onlar birbirleriyle kavga ediyor. Öbür tarafta Müslümanlar kıyımdan geçiriliyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece denize kadar gemi gönderiyorsun, kıyılara kadar. Oradan alabildiğini alıp Osmanlı'ya getiriyorsun. Hepsi bu kadar. Ve 8 asırlık bir devlet komple bitiyor yani. Bitmesinin altında yatan tek sır var. O da o beylikler, o emirlikler arasında nedir? Bedevi Arap kabileleri arasında olan ihtilaflardır yani. İhtilaflar 8 asırlık hem de Avrupa'ya Rönesans'ın getirilmesine sebep olan bir medeniyetin komple bitmesine sebep oluyor. Koskoca bir imparator da el atamıyor. O da kendi içindekilerle meşgul oluyor. Aynı şey. Aynı şey. Aynı tuzağa düşürüyorlar. Aynı sıkıntıları çıkarıyorlar. Aynı sıkıntılarla bitirmek istiyorlar. Müslümanın burada öyle bir uyanık olması gerekiyor ki ittifaksızlığı, ihtilafı ihsas edecek zerre kadar bir şeye tevessül etmemesi gerekiyor. Üstad Hazretleri yine Lemaat'ta şunu net ifade ediyor. Ey alemi İslami! Ey İslam alemi diyor. Hayatın ittihatta. Eğer hayatını devam ettirmek istiyorsan Müslüman olarak. Hayatın ne de? Birlik ve beraberlikte. İslam alemi için bunu ifade ediyor. Bakın. Ve Üstad Hazretleri bunun projesini ortaya koymuş. 1907'li yıllarda İstanbul'a geldiği zaman edebiyatçı Ahmet Ramiz Üstad Hazretlerini anlatır. Ve niyetini ifade ederken bir cümle kullanır. Molla Said-i Meşhur diyor, iki şey istiyordu, iki şey istiyordu padişahlık makamından, Sultan Abdülhamid Han'dan. İki şey istiyordu. Bir, doğuda bir darül fünun, bir üniversitenin kurulmasını istiyordu. İki, bunun karşılığında hiçbir şey almamak istiyordu. Yani tek bir şey istiyor. Doğu'da bir darül fünun kurulsun. Bir medresetü zehra, bir üniversite açılsın. Diyarbakır'da, Van'da, Bitlis'te. 3 tane şubesi olsun. Bakın, 3 farklı yerde açılsın. 1907'li yıllar, 8'li yıllar. Üstad Hazretleri bu projeyle aslında İslam aleminin ittihadını netice verecek bir projeyi öneriyor yani. Bu proje o. 55 senelik gayeyi hayalim diyor. 55 senelik. Hep bunu zihninde ve dünyasında düşünmüş, tasarlamış ve planlamış. 1907'de Sultan Abdülhamit Han'a kabul edilmiyor. Sonra Sultan Reşat, Birinci Dünya Savaşı, temeller atılıyor, olmuyor. Sonra Cumhuriyet Hükümeti, bakın orada da mecliste gündeme geliyor, netice yok. Üstad Hazretleri inşallah medreseler bu vazifeyi yapar diyor. Fakat şöyle bir hesap yapalım, bir hesap. O gün o üniversiteler kurulmuş olsaydı, o üniversitelerin talebesi bütün İslam aleminden, Müslüman devletlerden gelecek, seçilmiş, nedir? İstikbalde çok büyük yerlerde vazife yürütecek talebelerdi. Bu okulun ortalama öğrenci kapasitesinin 50 bin olduğunu düşünelim. Ortalama 50 bin. 5 yılda mezuniyet verdiğini düşünelim. Bir asır geçmiş aradan. Öyle mi? 110 sene mi? 107 sene mi? Bir asır geçmiş aradan bakın. 5 senede mezun verecek olsa toplam kaç sene eder? Kaç defa mezuniyet eder? 20 defa mezuniyet eder. Her mezuniyette 10 bin kişi mezun olacak olsa ne olur? 200 bin eder, doğru mu? 200 bin alemi İslam'dan yetiştirilmiş talebe. O zamanlarda çok fazla İslam aleminin devleti yoktu. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaşına tevafuk eden 63 tane İslam devleti var. Şu anda yeryüzünde hayatını devam ettiren 63 tane İslam devleti var. Bu İslam devletlerinde bu talebeler vazife ifa etmiş olsaydı, bugün onların da yetiştirdiği, onların da büyüttüğü, beslediği nice talebeler olacaktı, doğru mu? Artı onlar ister siyasette, ister diyanette, ister askeriyede, her bir sahada da vazife almış olacaklardı. Bu şekilde tertemiz ve pırıl pırıl 200 bin talebenin İslam aleminde vazife almasını düşünebiliyor muyuz? Belki de bugün İslam aleminin tam bir ittifak içerisinde olmasını netice vermiş olacaktı. Üstad Hazretleri günlük yaşamıyor. Bakın, oturduğu yerden oturduğu yeri planlamıyor. İstikbal planlaması yapıyor. İslam aleminin nedir? İstikbalini planlıyor. Ama biz günü kurtarmak için halen daha yaşıyoruz. Perakende çalışıyoruz. Toptan değil bakın. İstikbal planlamamız çok zayıf. Çok zayıf yani. Ne diyor? Ey alemi İslami, hayatın ittihatta. İslam hayatını devam ettiriyor, etmemek istiyorsan hayatın birlikte. Ger ittihat istersen düsturun bu olmalı diye devam ediyor. Devam ediyor. Burada da 9 emiri nazarımıza veriyor. O 9 emiri okuyalım inşallah. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi 9 emirdir. 1. Orada ifade ettiği şekliyle burada da ifade ediyor. Müsbet hareket etmektir. Nedir müsbet hareket? Neticesi müsbet olan hareket müsbet harekettir. Her söz doğru olmalı. Fakat her doğru söz olmamalı. İlla doğruyu söyleyeceğiz diye her yerde söylemek zorunda değiliz. Din nasihattır. O zaman ben her yerde nasihat ederim. Hayır. Nasihat odur ki damara dokunmaya. Demek ki yeri var, mekanı var, zamanı var, muhatabı var. O kadar farklı şeyler var ki. Belki sen de halis olmayabilirsin. Devamında onu diyor. Senin gibi halis olmayanlar belki damara dokundurur yani. Bakın, her salih amel her yerde salih amel değildir. Bazen salihtir, bazen talihtir, bazen farklı bir mahiyet bürünür. Dolayısıyla bir hareketin neticesi müsbet mi? O müsbet harekettir. Buradaki ifadeyle Üstad Hazretleri orada ifade ediyor. Dahilde niza ve husumet istemez. Dahilde kavgayı, dahilde dövüşü, dahilde küskünlüğü istemez. Harice karşı ister ama dahilde istemez. İçeride ne olması lazım? Barış esas olması lazım. İttifak esas olması lazım. Yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilme müdahale etmesin, onlarla meşgul olmaz. Kendi mesleğime muhabbetim var, dolayısıyla diğer mesleklere düşmanlık ediyorum. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz yani. O zaman demek ki kendi mesleğine de hakiki muhabbet darane davranmıyorsun. Davranmıyorsun. Şadiyaren abi, kendisi bir üniversitemizde öğretim görevlisi, profesör biliyorsunuz. Erzincan'da öğretmenlik yaparken bir esnafı ziyaret ediyor. Hasbihal'dan sonra bir soru soruyor. Diyor ki, rakiplerinizle aranız nasıl? Yani diğer esnafları rakip olarak orada ifade ediyor. Rakiplerinizle aranız nasıl? O esnaf öyle bir cevap veriyor ki, hocam diyor, onlar bizim rakiplerimiz değil, meslektaşlarımız. Meslektaş olarak göremiyoruz yani. Bir taşı kaldırmada ne kadar el altına girerse kolay kaldırılır, doğru mu? Maksat taşı kaldırmak oldu muydu? Ne kadar el altına girerse o kadar iyi. Sadece ben kaldıracağım. Kaldıramıyorsun işte. Götüremiyorsun işte. Hangi cemaat tek başına İslam aleminin ittihadını temin edebilir? Olmuyor işte. Hangi tarikat tek başına yapabilir? Hangi meslek erbabı, hangi mezhep erbabı yapabilir? Olmuyor işte. Olması için şart tek. Hepimiz bir araya geleceğiz. Çünkü düşmanlar da bir araya gelmişler. Bakın, bizim birliğimiz olmak zorunda. İki, belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek, işte en başta ifade ettik. Malikiniz, Rabbiniz, Seyyidiniz, Razıkınız, Peygamberiniz, dininiz, kıbleniz, kitabınız, hepsi bir. Adam bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyor. Hatta acı kahvenin diyor. 40 yıl hatırı var. Bir acı kahve için 40 yıl adama muhabbet ediyor ya. Bir askerlik yapıyor 5 ay veya 1 sene. Asker arkadaşım diyor, onun nazından geçemiyor yani. Bir aylık beraber hacca gidiyor. Hac arkadaşım diyor, ona muhabbet ediyor. Ağırlıyor, evinde misafir. Sanki ev ahalisinden biri gibi. Ya müminler, birbirimize ne oldu? Biz birbirimizden çok mu uzağız yani? Yani hacı arkadaşın ittifak rabıtalarından daha mı az ittifak rabıtalarımız var? Bir asker arkadaşın ittifak rabıtalarından daha mı az ittifak rabıtalarımız var? Öyle değil ki. Askerlikten dolayı birlik yapıyorsan, birlik yapacak o kadar çok birler var ki, onlardan dolayı sağlanması icap eder. Üç, ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden, hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan, insaf düsturunu rehber etmek. Çünkü yalnız benim mesleğim haktır dedi miydi, diğerleri batıl olmuş oluyor. Diğerlerini kötülemiş, diğerlerini kenara itmiş, diğerlerini hak dairenin dışına çıkarmış oluyor. Bu insafsızlıktır. Benimki haktır, evet. Diğerleri de haktır. Benimki en güzel olabilir. İnsan bunu ifade edebilir. İnsan şeyhine muhabbetle yaşar. İnsan herkes babasını en yüksek seviyede sevebilir. Zaten en yüksek seviyede sevmese baba diyemez yani. Orada sıkıntı meydana gelir. Başka babaları baba senden daha çok seviyorum. O zaman arada sıkıntı çıkar yani. Dolayısıyla herkes kendi babasını daha çok sevebilir. Bunda problem yok. Ha, ben benim babamı daha çok seviyorum ama diğer babalara düşman değilim. Böyle olmak gerekiyor yani. Diğer babalar da güzeldir. Herkesin babası kendisine en güzeldir. Ha bak, ne kadar güzel bir yolu, ne kadar orta yolu bulduk yani. Bu şekilde o ittifakı temin etmek. 4. Ehli hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Ya Allah'ın yardımının sebebi ittifaktır. İttifaktır. Bakın Cenab-ı Hak cemaatle kılınan namaza ne kadar sevap veriyor? 27 kat. Öyle mi hocam? Cenab-ı Hak niye cemaatle kılınan sevaba 27 kat sevap veriyor ki? Ya bunun altında sır nedir ki? Yani ben evde kılayım ya Rabbi. Evde ben daha halis oluyorum. Yok, ben cemaate 27 kat veriyorum. Niye? Cenab-ı Hak birliği esas alıyor. Beraberliği esas alıyor. Cemaatle olmayı esas alıyor. Primi cemaate çıkarıyor yani. Adeta teşvik primi veriyor. Diyor ki bir araya gelin. Birlik ve beraberliğinizi oluşturun. Bu dünyada o birlik ve beraberlik sizi galip getireceği gibi ahiret itibariyle de ben sevabınıza 27 kat ekliyorum. Bunu ifade ediyor yani. Yoksa diğer türlü ayrılıklar olacak. Diğer türlü gayrılıklar olacak. Diğer türlü çok farklı sıkıntılar olacaktır. Hatta cemaatin birliğinde de tam halis, en başta okuduk, tam samimi, ihlaslı olan bir birliktelik esas. Yoksa zahirde bir birlik, hakikatte birlik değil. Üstad Hazretleri bunu öyle veciz bir ifadeyle ifade ediyor ki, cemaatte diyor vahidi sahih olmazsa, cemaatte gerçek manada bir birlik olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçültür. Zahirde cemaat büyüyor ama hakikatte küçülüyor. Çünkü niye? Aralarında hakiki birlik yok. Yani şuraya toplanmışız ama hiçbirimizin gayesi aynı değil. Her birimiz diğeri hakkında kötü bir zan içerisindeyiz. Her birimiz diğerinin kuyusunu kazmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ama görüntüde bir çatı altındayız. Öyle o birlik değil. O tamamen diyor kesir darbı gibi küçüldür. Ne demek kesir darbı? Kesirlerde çarpma işlemi. Şimdi 1 bölü 2 mi büyüktür, 1 bölü 4 mü? Hangisi büyük abi? 1 bölü 2. Biri 2'ye bölüyorsun, diğerinde biri 4'e bölüyorsun. Şimdi 1 bölü 2 büyük, bakın. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 4. Çıkan sonuç küçük oluyor. Ya 1 bölü 2 büyük, çıkan sonuç küçük. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Çıkan sonuç 1 bölü 16. 16'da 1. 16'da 1, diğeri 4'te 1. 4'te 1 küçülmüş. 4'te 1 küçülmüş. Sayı 16'ya çıkmış ama 4'te 1 küçülmüş. Niye böyle? Çünkü hakiki birlik yok. Üstad Hazretleri o hakiki birliği ifade ediyor. Bütün gayeler, bütün hedefler, bütün maksatlar, bakın, bir olmalı. Rıza-i ilahi, rıza dairesi, Allah'ın emri esas, İslamiyet'i yükseltmek ve yüceltmek esas, ilahi kelimatullah esas, bütün bu gayelerde bir araya gelmek, işte asıl birlik bu. Bundan bahsediyor. 5. Hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüt sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında o şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahs-ı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza etmek. Ya bu bir kaidedir, bu bir plandır, bu bir programdır. Her zaman böyle olmuştur. Ehli dalalet bir araya geliyor. Ehli dalalet bir araya gelmekle bir güç, bir kuvvet unsuru oluyor. Madem onlar bu şekilde bir araya gelmekle güçlerini ortaya koyuyorlar, bizim de yapacağımız şey, biz de bir araya gelerek ancak onlara mukabele edebiliriz. Yoksa diğer türlüsü bozulur, dağılır ve gideriz. 6. Ve hakkı batılın savletinden kurtarmak için. Niyetimizde, hedefimizde bu mu var? Hakkı batılın hücumundan kurtaracağız. Kurtaracağız, kurtarmak için. Yapmamız gereken fedakarlıklar var. Nedir onlar? Nefsimizi unutacağız. 1. Enaniyetli, bencil olmayacağız. 2. Sadece kendi cemaatim, sadece kendi fikrim, sadece kendi düşüncem değil. Asgari müşterekte bir araya geleceğiz. Yanlış düşündüğü izzetini, ben tanımam onu. Niye? Benim çok farklı meziyetlerim ve özelliklerim var. O da seni tanımaz. O zaman ne olur? İttifak biter. Temel'le Dursun kavga etmişler. Temel Dursun'u dövmüş. Dursun Temel'i mahkemeye vermiş. Demiş ki hakim bey, Temel beni dövdü. Temel demiş ki ya ben demiş bu adamı tanımıyorum demiş. Dursun'un da ağrına gitmiş. Ağrına gidince demiş sen beni tanımıyor musun demiş. Tanımıyorum demiş. O zaman ben seni hiç tanımıyorum demiş. Öyle deyince mahkeme otomatik olarak düşmüş yani. Çünkü tanımayanlar kavga edemezler yani. Şimdi tanımamak zahirde bir izzetten geliyor. Ne diyor? Yanlış düşündüğü izzetini. Hayır arkadaşım. Büyüklük beraberliktedir. Büyüklük tek başına olmakta değildir. Bir komutan askerleriyle beraber mi düşmanın üzerine yürüse daha iyidir yoksa tek başına mı? Tek başına yürüdüğü zaman deriz ki vay be ne kadar kahraman. Hiç kahraman değil. En nihayette olacağı şey mağlubiyettir. Şehit olur gider ayrı bir şey. Ahiret için ayrı bir sevap ama dünyada zafer onun değildir yani. Memleketini işgal eder düşmanlar. Peki kahramanlık nedir? Askerleriyle beraber. Düşmana ne yapacak? Hücum edecek. Kahramanlık ferdan ferda değil. Kahramanlık tarikat tarikat ayrı ayrı değil. Kahramanlık cemaat cemaat ayrı ayrı değil. Kahramanlık hep beraber. Hep beraber birlik olacak olsak, bu kahramanlığın karşısında hiçbir güç duramaz. Hiçbir güç. Bakın Yavuz Sultan Selim Han, Üstad Hazretleri ben diyor ona biat etmişim. Biat etmişim. Neyde? Bu ittifak meselesinde. İttifak meselesinde. Ne diyor? Diyor ki, ihtilaf-ı tefrika endişesi milletimde, ihtilaf-ı tefrika endişesi bir karar eyler beni. Tuşe-i kabrimde diyor. Bakın tuşe-i kabrimde bir karar eyler beni. Ben diyor şu milletimdeki yani ayrılık endişesi beni öyle bir rahatsız ediyor ki, öyle bir rahatsız ediyor ki kabre girsem dahi orada rahatsız olacağım gibi geliyor bana. Kabirde dahi ben huzur bulmayacağım. İttihatken savleti bir adaya karşı çaremiz, ittihatken o hücum eden düşmanlara karşı çaremiz birlikken, ittihad etmezse bu millet o zaman dağdar eyler beni diyor. İttihad, bu millet dediği İslam alemi. İttihad etmezse o zaman dağdar eylemek ne? Dağlamak. Kızgın bir demirle adeta vücudunu ne yapmak? Dağlamak. Beni böyle yaparlar diyor. Ta oradan diyor ittifak edin. Ve hep ittifak için. Yavuz Sultan Selim Han ittifak için hayatını geçirmiştir. Mısır fethi, Mısır seferinin altına yatan sır budur. Hilafeti getirmekle komple Müslümanları tek bir bayrak altında toplamıştır yani bakın. Yanlış düzündü izzetini ve ehemmiyetsiz rekabet kerene hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır. O zaman tam halis oluruz. Vazifemizi de hakkıyla ifa ederiz. Cenab-ı Hak kendi rızasından bizi ayırmasın. Rıza dairesinde hareket edip neticeye vasıl olmamızdan eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.